Merhaba, 140 Yaşa hoş geldiniz. Ben Doktor Ayşegül Çoruhlu. Size 30 yıllık tecrübemle uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırlarını vereceğim. Bu podcast'te size tartışma konusu gibi bir konuyu anlatmak istiyorum. Bu mRNA işi nereye gidiyor diye bir başlık attım. Bu teknolojiyi biraz daha yakından tanımamız lazım. Çünkü her ne kadar aşı konusunda biliyorsunuz ve bu konuda da kendinizce polemikleriniz var filan ama teknolojinin kendisi önemli ve başka bir sürü bakımdan ileride işimize yarayacak. O yüzden bence teknolojiyi biraz daha yakından tanımakta yarar var. Çünkü gerçekten ileride kestirmeden bir sürü sorunumuzu çözecek başarıları beraberinde getirebilir. Şimdi önce kavramları anlayalım. mRNA deyince mRNA diyoruz ya. M ne? Messenger. Messenger ne? Mesaj. Mesajcı RNA. Yani mesaj taşıyor. O mesajda ne yazıyor? O mesajda şu yazıyor. Çekirdek DNA, hani hücrenin içindeki çekirdekte olan bizim bildiğimiz bu DNA dediğimiz şey üstünde, değil mi? Kodlarımız var, genlerimiz var ve bunların bazıları aktif olduğunda o genin kodladığı işin yapılmasına dair bir emir veriyorlar. Bilmem ne proteinini, bilmem ne enzimini, bilmem neyi bana yap diye bir emir veriyor. İşte bu emri kime veriyor? mRNA'ya veriyor. O mesajcı olduğu için DNA'dan alıyor emri. Emir elinde bir yemek reçetesi gibi, bir tarif reçetesi gibi, şunu şunu yap, bunu bunu yap, sonra da bana bunu üret gibi bir bilgiyi alıyor çekirdekteki DNA'dan. Pıt pıt pıt gidiyor. Nereye? Hücrenin protein üreten fabrikalarına gidiyor ve diyor ki bana sipariş böyle geldi. Ben de size mesajcı olarak siparişi getirdim. Bana şunu üretin. Vücutta normalde mRNA böyle bir iş döndürüyor. Yani mesajcılığının anlamı bu. Şimdi siz gene Covid'e bağlayacağım ama konumuz Covid ve aşı değil. Ama şu kadarını duydunuz orada. Neyi duydunuz? mRNA'ya Covid'e ait proteinin kodunu yüklediler ve onu vücuda yaptırdıları duydunuz, değil mi? Ne demek istiyor burada? Sanki biz şimdi Covid gibi düşünmeyelim de bir bilgi vermişiz. mRNA'nın içine bir bilgiyi gömmüşüz ve o bilgiyi vücutta, protein fabrikalarında vücuda ürettiriyoruz. Bu Covid için yapılan bir şeydi ama biz Covid değil de vücudumuzdaki normal işler için bunu nasıl kullanabiliriz onu bir düşünelim. Yani ileride nasıl işimize yarayacak onu düşünelim. Şimdi ilk önce bu kanserle ilgili çalışmalara zaten öyle başlamıştı. Dönüp baktığımızda mRNA teknolojisiyle kanseri nasıl iyileştirmeye çalışıyorlar? Bir hücre sağlamken immün sistem onun sağlam olduğunu anlar. Nereden anlar? Çünkü her hücrenin üstünde onun bizim vücudumuza ait hücre olduğunu anlatan bir belirteç de vardır. Ama o hücre başkalaşır ve tümörleşirse içerideki hücrenin tümörlü olduğunu anlatan bir tümör belirteci de vardır. Bir hücre düşünün. O sağlamken üstünde sağlam olduğuna ve hastalıksız olduğuna dair bir belirteç varken hastalandı, tümör hücresi oldu. Tümör hücresinin yapısı gereği de hücrenin, o yuvarlak hücrenin üstünde bir bayrak gibi benim içimde tümör var yazan, değil mi? Tümör hücresiyim ben yazan bir belirteç oldu. O belirteçlerin amacı ne? Sağlıklı olan da bağışıklık o hücreye saldırmasın diye orada bir işaret var. Ben şuyum ve sağlıklıyım diyor. Tümör olandaki o işaret de, o bayrak da ya da name tag ya isim kartta diyor ki ben de tümörleşmiş bir hücreyim. Bunu görünce immün sistem onu anlıyor ki benim için problem ve ona karşı saldırı planı aşamalı olarak gelişiyor. Tümörlerde tümör çoğalırken yani vücudumuzda her gün tümör hücresi oluyor. İşte bu belirteçten immün sistem onu yakalıyor. Daha çoğalmadan biz o işten kurtuluyoruz. Ama çoğalma hızı, başka faktörler falan derken ve bazı tümör hücrelerinin daha sinsi olması ve bu belirteçleri azaltması sebebiyle immün sistemin onu görememesi mümkün oluyor. Tümörün etrafındaki ortamda immün sistemin kolayca yaklaşıp olayı teşhisi koyabilmesini engelliyor. Yani bir bulanıklık gibi düşünün. Yani bakıyor ama düşmanı görecek ortada bir bulanıklık var. Yani tam onun düşman olduğunu anlayacak yaka kartını göremiyor gibi düşünün. Ne yapıyor mRNA teknolojisi? Şunu yapıyor. Diyelim ki bir kişide meme kanseri başladı. O kişinin meme kanseri hücreleri alınıyor ve bakılıyor deniyor ki bu meme kanseri bu kişide üstüne şu bayrağı, şu isim kartını koymuş ve bu isim kartı bu tümör hücresini anlatan şey. Bizim immün sistem o karttaki yazıyı tam okuyabilse olay bitti zaten, saldıracak, hedefi 90'dan vuracak. Diyorlar ki bu tümör hücresinin üstündeki bayrağı biz alalım, bu proteinin kodunu çözelim ve sonra bu protein kodu bilgisini tıpkı bizim DNA'nın emir verdiği, o reçete verdiği mRNA gibi biz kendimiz mRNA'yı yükleyelim. Tümör hücresinin tümör olduğunu anlatan o belirtecinin protein yapısını mRNA'yı yüklediklerinde ve mRNA'yı tekrar vücuda verdiklerinde mRNA ne yapacak? Elindeki listeyi hücrelere götürecek ve ona benzer protein ürettirecek. Onun işi o zaten. Listeyi götür, bunu yaptır. Yemek tarifim bu, yemeği yap diye. O yemek, o protein yapıldığında, yani tümörü anlatan o belirteç yapıldığında ve ortalıklarda o dolandığında onun tümör yani tümöre ait bir işaret olduğunu immün sistem anladığında devreye girecek. İşte onu yakalayacak antijen prezente hücreler var, T lempozitler devreye girecek falan filan. Natural öldürücü hücreler falan, onunla tümör savaşı başlayacak. İşte o bulanık görme, yaka kartını tam okuyamama hikayesini bypass etmek için kişideki tümör hücresinin o kişiye ait tümörü anlatan protein yapısının kodunu mRNA'ya girip insana aşı olarak gibi, yani aşılama da oradan geliyor, tümör aşısı, tekrar geri verdiklerinde immün sistem artık neyi arayacağını, neye reaksiyon vereceğini bilmiş oluyor. Dolayısıyla mRNA ile üretilmiş olan o protein kodlarına karşı reaksiyon vücudun tamamında başladığında ve bununla uğraşacak kocaman organize olmuş ve sadece o ajanı öldürmeye yönelik güdülenmiş bir kol orada oluşturulduğu zaman T lempozitler vesaire bizim meme kanserimizi oluşturan tümöre de daha çok direkt hedefe, 90'a yönlenmiş sistem bağışıklığı artacak demektir. Saldırısı artacak demektir. Yani tümör immünoterapi, immünoterapi vesaire, bu laflarla anlatılan şeylerin altına giren bir durum bu. Tedavi yöntemi çalışmalarının altına giren bir durum bu. Dolayısıyla hani kanser korkunç bir hastalık falan olarak algılandığı için ilk önce kanser hücresi proteinlerini biz bir yakalayalım, baştan vücudu buna eğitelim, ona karşı bir kol ordu hazırlayalım diye bu iş başladı. Fakat mRNA teknolojisi o kadar önü açık bir teknoloji ki şu da olabilir. Mesela biz işte spor salonuna gittik, kas yapıyoruz, uğraşıyoruz, kasımız büyüsün filan diye. Normalde kasımız nasıl büyüyecek? İşte kas hücresi o stimülasyondan, işte yeni yetersiz sayıda olduğu için, daha da çoğalması gerektiği için, o üstüne bindirilen egzersiz yükünden dolayı kendi içinde bir büyüme yapması lazım. Bunu nasıl yapacak? O kas hücresinin DNA'sı diyecek ki mRNA'ya, bu kasın büyümeye ihtiyacı var. Sen de mesajcı RNA'sın, ben sana kası büyütecek olan işlemlerin listesini yazayım. Sen de git bunu hücreye üret ve o hücre büyüsü, yani kası büyütecek işlemleri başlatsın diyecek, değil mi? Normalde bu böyle oluyor. Ama mRNA teknolojisi de şu da yapılabilir. Bizim egzersizle her ne yaptığımızda kasımızı büyüten o gen aktive oluyor ve hangi kodu yazıyorsa o kodu egzersizi yapmadan da mRNA'ya yerleştirebilirler. Onu bize verdiklerinde, diyelim ki kolumuzdaki kaza vesaire vücudumuza, orada biz hazır zaten reçete gelmiş, emir gelmiş deyip hücreler kasların büyümesine yönelik çalışmalarını başlatabilirler. Hani buradan gene biraz komplo teorilerine gidiyor. O zaman süper human mı yapıyorlar? Acayip savaşçılar mı yapacaklar? İşte böyle Hulk gibi, Hulk vardı ya yeşil dev, onun gibi kasları olan filan gibi korkular da olabilir. Ama sonuçta böyle bir yöntemde yaşlılığa bağlı sarkopeni dediğimiz, hani güçsüz kas hali falan düzeltmek için anlamlı. Veya her şey için olabilir. Atıyorum osteoporozsunuz, kemik yapımını destekleyecek order neyse gene aradan DNA'yı çıkarıp mRNA ile o kodu gönderdiklerinde bunu da yapabilirler. Bu her şey için geçerli. İşte pankreastaki beta hücreleri yeterince insülin yapamıyordur. Ama insülinin yapılıyor olması ile ilgili kodu koyabilirler ve iş değişebilir. Bunlar çalışmaları olan değil, sadece mantık yürüterek olabilecek olanları söylüyorum. Burada anlamamız gereken mRNA'nın DNA'nın emrini taşıyan mesajcı olduğu ve DNA'nın yaptırmak istediklerinin listesini hücrelere götürmek için aracı olduğudur. Biz de aradan neredeyse DNA'yı çekerek neye ihtiyacımız varsa DNA'dan gelmiş emir gibi o kodu mRNA'ya girersek o şeyi vücuda yaptırabiliriz. Tabii bu çok yıllar alacak, tonla çalışma yapılacak bir yön ama bu bize hani ürkmeyelim diye söylüyorum. Aşı konusunda biraz kafalar karıştı, bir sürü konuşmalar oldu. Zaten aşı konusu da dışarıdan bir maddenin vücut içinde çoğaltılmasıydı falan. O konuyu konuşmuyorum şu anda ama konuştuğum şey bu teknolojinin bizim gelecekte hastalıkları vücutta, yani hastalıkları iyileştirmek için de, tümör tedavisi için de veya daha kendimizi üst modele çevirmek için de kullanılabilecek bir teknoloji olduğudur. O yüzden merakla ve heyecanla bu mRNA teknolojisi nereye gidiyor diye ben de izlemekteyim. Burada başlangıç yüzünden biraz negatif gibi oldu hikaye ya da o da kişiye bağlı bunun nasıl algılandı. Ama bu podcast'in amacı bu teknolojinin, daha başka bir sürü teknoloji var tabii böyle çarpıcı ama mRNA teknolojisinin bizim gelecekte kestirmeden çözümler bulabilmemiz için, kestirmeden tedaviler, kestirmeden upgrade olabilecek halimiz için çözüm olma olasılığını taşıyor olması bu yüzden de değerinin olduğudur yani. Bir de bu şekilde bakmak lazım bu teknolojiye. Merakla bekliyoruz nereye varacak bu iş diye. Umarım mRNA'nın tam olarak ne demek olduğunu kavrayabilmişsinizdir. Teşekkür ederim.